أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini kaldığımız Mekke'nin fethiyle devam edeceğiz bu dersimizde. Geçen derslerimizde de hatırlayacağımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında Hudeybiye anlaşmasının bir maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle ve o anlaşmanın kendilerine verdiği bir hakla Mekke'ye bir sefer düzenlemeye karar vermiş ve kalabalık bir ordu toplayarak yaklaşık 10 bin kişilik bir orduyla Mekke sınırlarına dayanmıştı. Ardından Mekke Şirk Devleti'nin ileri gelenleri, liderleri, temsilcileri Allah Resulü'nü bu niyetinden vazgeçirmenin yollarını aramışlardı. Ebu Sufyan önderliğinde Medine'ye kadar uzanan bu girişimler fayda vermeyince Allah Resulü'nün ordusuyla birlikte Mekke yakınlarına kadar gelmesi sırasında da yapılan girişimler yine fayda sağlamadı. Allah Resulü en sonra Mekke'nin mutlaka fethedileceğini ve bundan hiçbir isteğin, temenninin ve dileğin kendilerini vazgeçiremeyeceğini açık ve net bir şekilde kendilerine bildirmişti. Ebu Süfyan da artık bu isteklerin gerçekten yerine getirilemeyeceğini, gelmeyeceğini anlayınca Mekke'ye dönmekten başka çare de kalmamıştı. Ve Mekke'ye döndüğü zaman da kendi kavmine şunu söylüyordu sürekli: bırakın Muhammed'e karşı gelmeyin, ona karşı gelmenin artık sağlayacağı hiçbir fayda da kalmamıştır. Tabi Ebu Süfyan bunu söyleyince, Mekke'nin devlet başkanı bunu söyleyince insanlar düşünmeye başlamıştı. Ebu Süfyan neden böyle değişti? Daha birkaç yıl öncesine kadar Mekke'deki silahlı kuvvetlerin komutanıydı. Uhud'da peygamberin karşısına dikilmişti. Hendek'te yine reisti ve bugüne kadar da böyleydi. Nasıl olurdu da böyle fikri değişti ve peygambere pes etti? Bunu anlamıyorlardı ve anlamayanların başında da karısı Hint geliyordu. Ebu Süfyan peygambere teslim olmalarını istediği zaman Hint özellikle bütün Mekke'li sokaklarında şunu yayıyordu: öldürün bu Ebu Süfyan'ı, o da bunamış diyecek kadar da işi ileri götürmüşlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethetme niyeti samimiydi ve de gerçekten tahakkuk etmesi gereken bir düşünceydi. Ve sonra Mekke fethedilmeliydi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman da bu günü bekliyordu. Hep bu günün özlemiyle bekliyordu Medine'de. Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i ve de Mute'yi hep Mekke'nin fethine bir hazırlık olarak görüyordu. Müslümanların bu savaşlarda gerçekten acemiliklerini, çıraklıklarını ve toyluklarını gidereceklerdi. Giderdikten sonra da Mekke'nin artık fethine hazır birer asker konumuna geleceklerdi. İmanla, hicretle, cihatla ve şehadet ruhuyla yetişen 10 bin kişilik bir orduya karşı Mekke devleti ne yapabilirdi ki? Kaldı ki eğer sayı söz konusuysa, eğer askerlerin ya da ordunun içerisinde bulunan insanların sayısının fazlalığı söz konusuysa zaferi etkilemede, zaten şimdiye kadar bunların hiç olduğu görülmüştü. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mute'de hep Müslümanların sayısı azdı. Hep kafirlerin sayısı fazlaydı da ne oldu? Hendek sınırına dayandıkları zaman da aynı şekilde netice vermişti. Hiçti. Dolayısıyla Müslümanlar eğer nüfusla bu işi becereceklerse zaten 10 bin kişilik muazzam bir ordu da hazırlanmıştı artık. Ve tabi Mekke fethine katılan ordunun 10 bin kişiye ulaşması bize şunu da net bir şekilde gösteriyor kıymetli dinleyiciler. Daha Mekke'nin fethinden 3 yıl öncesine kadar Hendek'te Medine'nin içerisinde bulunan Müslüman askerlerin sayısı 3 bin civarındaydı. Hem de Medine içerisinde bulunanların sayısı. Medine'de yapılan bir savunma savaşının fertlerinin sayısı 3000 civarında. Geçen 3 senelik zarf süre içerisinde, süre zarfında bir bakıyoruz bu ordunun sayısı neredeyse 3,5-4 misline varıyor ve 10 bin kişilik bir ordu hem de Medine'nin dışına çıkabiliyordu. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra artık İslam Devleti'nin resmen tanınması, ilaveten İslam Devleti'nin uluslararası platformda ve Bizans'ta, İran'da o günün süper güçleri olan diğer ülkelerde de tanıtılmış olması, çevre kabilelerin de artık bu davanın önüne geçilemeyeceğini kavramış olmalarıyla gerçekten dine, yani İslam dinine fevç fevç grup grup insanlar iltihak ediyordu ve bu ordu bu seviyeye gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethine dönelim şimdi. Mekke'yi fethe giderken Allah Resulü Müslüman askerlere şunu söylüyordu. Hepiniz aynı yerden girmeyin. Mekke'ye hepiniz aynı kapıdan girmeyeceksiniz. Özellikle komutanlarını tayin etmişti. Her komutan belli bir mıntıkadan girecekti. Ve mümkün olduğu kadarla da savaşılmayacaktı. Kan dökülmeyecekti. Kan dökülmeden Mekke fethedilmeliydi. Allah Resulü bu talimatı veriyordu. Ve tabi bunun sağlayacağı fayda neydi? Sağlayacağı fayda şuydu. Allah Resulü'nün kan sevdalısı birisi olmadığını gösterecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi kanla fethetme gibi bir emeli ve düşüncesinin olmadığını gösterecekti. Ve dolayısıyla da amaç buydu. Tabi bir takım fevri hareketler ya da ferdi hareketler dışında pek fazla mücadele ve çatışma olmadı. Sadece Halid bin Velid'in girdiği tarafta müşriklerden bazılarının mukavemetiyle karşılaştıysa da Halid bin Velid bu mukavemeti kırdı ve Mekke'ye girmişti. Bunun dışında da pek ciddi anlamda bir çatışma olmamıştı. Yalnız dikkatlerimizi toplayacağımız bir noktayı belirtmeden de geçemeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe giderken özellikle askerlere talimatlarını verirken bu talimatlardan enteresan birisi de şuydu. Bir liste veriyordu Allah Resulü. Bu listede bazı müşrik isimleri vardı ve bu müşrik isimler nerede görülürse görülsün mutlaka öldürüleceklerdi. İfadesi alınmadan, hesaba çekilmeden derhal öldürülmeleri gerekiyordu bu isimlerin. Ve bütün bu isimleri Allah Resulü Müslümanlara ilan etmişti. Bakınız, bu isimlere şöyle bir göz atmamızda bir fayda var zannediyorum. Çünkü Allah Resulü eğer böyle bir kesin emir vermişse, hatta kesin emrin içerisinde şöyle bir ifade de var. Bunlar Kabe'nin örtüsüne yapışmış olsalar dahi, Kabe'nin örtüsünün altına gizlenmiş olsalar dahi, bunların öldürülmesini emrediyordu Allah Resulü. Eğer böyleyse, öyleyse bu öldürülmesi istenen şahıslarda bir özellik var. Tabii gerçekten öyleydi. Mesela onlardan bir tanesi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh adında birisiydi. Kabe'nin örtüsünün altına gizlenmiş olsalar dahi bunların öldürülmesini emrediyordu Allah Resulü. Eğer böyleyse, öyleyse bu öldürülmesi istenen şahıslarda bir özellik var. Tabii gerçekten öyleydi. Mesela onlardan bir tanesi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh adında birisiydi. Bu şahıs Müslümandı daha önce. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği bile yapmıştı. Ama bir süre sonra mürted oldu, dinden çıktı, İslam'ı terk etti ve Mekke müşriklerine sığınmıştı. İşte bunun öldürülmesini Allah Resulü emrediyordu. Mekke fethedildiği sırada Abdullah bin Ebi Sarh Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Tabi Hazreti Osman'ın, Osman bin Affan'ın, 3. Halife Hazreti Osman'ın teminatıyla, eman vermesiyle Müslüman olmuştu tekrar Abdullah bin Sa'd ve Allah Resulü de kabul etmişti. Hazreti Osman'ın hatırını kırmamıştı ve o da Müslüman olmuştu Abdullah bin Sa'd. Bu şekilde ölümden kurtulmuştu. Bir başka isim mesela Abdullah bin Hatal adında birisi vardı ki irtidat etmişti o da Müslüman iken, daha sonra dinden çıkmıştı ve bu öldürüldü gerçekten. Yine bu Abdullah bin Hatal adındaki müşriğin, öldürülen kişinin de iki tane cariyesi vardı. Bu iki cariyesi hep peygamberi hicveden, onu küçük düşüren, aşağılayan, hor gören, ona hakaret eden şiirler, şarkılar söylerdi. Yani basının o günkü güzide mensuplarındandı bunlar. Böyle tabir etmekte de hiçbir sakınca da görmüyorum. Ve gerçekten öyleydi. Çünkü şiirin ağırlığı Mekke'de aynı günümüzdeki basının toplumdaki ağırlığı gibiydi. Dolayısıyla bu iki cariyesinden birisi Müslüman olduğu için öldürülmedi, diğer de öldürüldü gerçekten. Yine Peygamber Efendimizin öldürülmesi emrettiği kişilerden bir tanesi daha vardı. O da Huveris bin Nukayz idi. Bu da Hazreti Ali tarafından öldürülmüştü. Bunun da gerçekten bir suçu vardı. Hem peygambere işkence yapanların başında geliyordu Mekke döneminde ve hem de Hazreti Abbas hicretten sonra Peygamber Efendimizin çocukları olan Fatıma ve Ümmü Gülsüm'ü Mekke'den Medine'ye götürmekle görevlendirilmişti. Abbas, Ümmü Gülsüm ve Fatıma götürürken yoldan işte bu Hüveris tarafından takip edilmiş ve Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü dövmüştü, hatta kaldırıp yere vurmuştu. Bu şekilde de hakaretler yağdırmıştı. O yüzden Allah Resulü bu işkencelerinden dolayı, İslam'a olan hakaretinden dolayı bunun da öldürülmesini emretmişti ve Hazreti Ali tarafından da öldürülüyordu. Yine Mikyas bin Hubabe de aynı şekilde kendi kavminden birisiyle öldürülmüştü ki kardeşini hatayla öldüren bir ensariyi öldürüp Kureyş'e kaçmıştı. Kardeşini birisi öldürmüştü. Öldüren kişi de ensariydi. Hatayla öldürmüştü. Ve bu ensariyi de bu kişi öldürünce tabii irtidat etti kısas olmasından korktuğu için ve mürted olmuştu. Bu yüzden öldürülmüştü. Yine Sara adındaki cariye vardı ki bu da Beni Haşim'le sözleşmeli bir cariyeydi. Bu da peygambere şiirleriyle, sözleriyle, hicivleriyle, mersiyeleriyle hakaret ederdi. Ve o da eman verildi, Müslüman olmuştu. O yüzden katledilmedi. En meşhur isimleri ise İkrime bin Ebi Cehil de, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. O da Peygamber Efendimizin böyle bir ölüm fermanı çıkardığını duyunca Yemen'e kaçmıştı. Daha sonra hanımı Müslüman olmuş. Öncelikle hanımı Müslüman olunca peygambere durumu arz etmiş ve İkrime bin Ebi Cehil'in de Müslüman olması şartıyla öldürme emrinin askıya alınacağını söylemişti. Hanımı kalkıyor Mekke'den ta Yemen'e gidiyor. İkrime'yi buluyor ve getiriyor, o da Müslüman oluyordu. Daha sonra bu konuya tekrar döneceğiz. Evet, Allah Resulü gerçekten bu kişilerin Kabe'nin örtüsüne bile sığındıkları takdirde yine öldürüleceklerine dair fermanı vermişti. Kimisi öldürüldü, kimisi Müslüman olduğu için öldürülmekten vazgeçildi. Evet, Allah Resulü işte bu şartlar içerisinde Mekke'ye giriyordu. Ve bakın, Allah Resulü diğer dünya liderlerinin, beşeri sistemlerin önderliğini yapan insanların bir yeri fethederek o memlekete girdikleri gibi girmedi. Allah Resulü devesinin sırtında, başı dik değil, başı secdede, hatta sakalı, mübarek sakalı deveye değecek kadar eğilmiş bir vaziyette secdede iken Mekke'ye giriyor ve girerken de Fetih suresini okuyordu. İnna fetahna leke fethan mubina. Biz sana bir apaçık fetih verdik suresini, bu ayette başlayan sureyi okuyarak giriyordu. Ve kibirlenmiyordu. Başını burnunu havaya dikmiyordu. Gururlanmıyordu. Ve sanki işte bak biz böyle fethederiz diye havalara kapılmıyordu. Allah Resulü bu fethin Allah tarafından kendilerine nasip edildiğinden zerre kadar da gafil değildi. Başı dik değil, başı secdede Mekke'ye giriyordu Allah Resulü. Oysa günümüz diktatörlerine baktığımız zaman, günümüz kahramanlarına baktığımız zaman, tabi sözde kahramanlarına baktığımız zaman, kimilerini kendileri kahraman olarak ilan ediyor kendi kendilerini, kimilerini de kendilerinden sonra gelen toplumlar kahraman olarak lanse ediyor. Fetihlerin ya da savaşların gazisi olarak ortaya konan bu insanların, evet, kahramanlıklarla belki uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama öylesine şişiriliyor, öylesine göklere çıkarılıyor ki gerçekten peygamberin bu tavrıyla, durumuyla, davranışıyla kıyas edildiği zaman arada ne büyük bir fark olduğunu hemen ortaya çıkarmamak mümkün değil. Çünkü peygamber vahiy ile besleniyordu, diğer liderler ise vahiy dışında şeytani ilhamlarla, şeytani ideolojilerle beslenen insanlardı. Ve bunların tabi ülkeleri, işgalleri, bir yerleri kurtarmaları ve kurtuluşa ermeleri hep kendi eserleri olduğunu zannederek algılıyorlardı. Ama Allah Resulü hiç de böyle bir havaya kapılmıyordu. Evet, Allah Resulü böyle girmişti Mekke'ye. Mekke'yi kansız bir şekilde böyle fethetmişti. Daha doğrusu Mekkeliler böylece teslim olmuşlardı. İslam'ı ve onun yüce rehberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi böylece kabul etmişlerdi. Teslim olmaktan başka çarenin olmadığını nihayet 21 sene sonra anlamışlardı. Evet, 21 sene sonra ancak daha yeni yeni anlamışlardı artık bu peygambere karşı gerilmeyeceğini. Burada Mekke'nin fethiyle ilgili özellikle dikkati çekmek istediğim birkaç hususu söylemek istiyorum. Gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın Müslümanlarla birlikte yapmış olduğu bu 21 yıllık mücadele, 13 yıl Mekke'de, 8 yıl da Medine'de olmak üzere toplam 21 yıllık bu mücadelenin sonucunda böyle bir fetih gerçekleşiyordu. Oysa Mekke'nin fethinden daha 8 sene önceydi. Peygamber Aleyhisselam ve Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman mağarada saklanmışlardı. Ebu Bekir kendilerinin izini süren insanların ayak seslerini işitiyordu. Hatta abdestlerini bozan müşriklerin idrarları bile üzerlerine geliyordu. Bir adım daha atsalar kendilerini görmesinden korkuyordu. Allah Resulüne durumu bildirince de "La tahzen innallaha ma'ana" diyordu. "Üzülme ya Ebu Bekir, üzülme, Allah bizimledir." Ve Allah Resulü Mekke'den çıkıp Medine'ye doğru yol almaya başladığı zaman arkasında kaldığı Mekke şöyle bir dönmüştü. Çünkü yıllardır doğup büyüdüğü bir şehri terk ediyordu. Yaklaşık 53 yıl kaldığı, yaşadığı, doğup büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği, gıdasıyla beslendiği, suyunu içtiği Mekke'yi terk ediyordu. Ve Allah'ın İbrahim eliyle kendisine miras olarak bıraktığı Mekke'yi terk ediyordu. Arkasına dönüp şöyle demişti ya o gün, hicret ettiği gün. "Ey Mekke, vallahi eğer beni senden çıkarmasalardı, vallahi seni terk etmezdim, senden çıkmazdım" diyordu. Daha bu sözler kulaklarda çınlıyordu. Ama 8 sene sonra gerçekten Allah Resulü artık o sözün tahakkuk ettiğini görüyordu bizzat. Ve müşrikler peygamberi 8 sene önce kovmanın sevincini yaşarken şimdi peygamber Mekke'ye kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Ve 8 sene önce peygamber Mekke'yi terk etmenin üzüntüsünü yaşarken şimdi Mekkeliler Mekke'yi teslim etmenin üzüntüsünü yaşıyorlardı. Ve tabi Allah'ın takdiri böyle olacaktı. Ve hala Mekke sokaklarında Müslümanların feryatları çınlıyordu kulaklarında kimilerinin. Hatta kimileri karşılarında Bilal'i gördükleri zaman bir şeyler hatırlıyorlardı. Mus'ab'ı gördükleri zaman bir şeyler hatırlıyorlardı. Ya da Ammar'ı gördükleri zaman bir şeyler hatırlıyorlardı. Ya da diğer Müslümanları gördükleri zaman, Ömer'i, Ebu Bekir'i gördükleri zaman bir şeyler hatırlıyorlardı. Çünkü daha taptazeydi. Daha 8 sene önceydi. Şartlar hiç de böyle değildi. Bugün boynu bükük olanlar o gün kafaları dikti. Bugün kafaları dik olan Müslümanlar o gün boyunları büküktü. Ama işler tamamen tersine döndü. Ve dolayısıyla Allah Resulü Mekke'yi bu şartlarda fethetmişti. Ve Allah Resulü Mekke'yi fetheder etmez de ilk yöneldiği mevki yer Kabe'ydi elbette. Çünkü Kabe'nin zulümden, despotizmden, tasalluttan, şirkten kurtarılması gerekiyordu. İbrahim Aleyhisselam'dan o güne kadar Kabe böylesine putlarla doldurulduğu bir günü geçirmemişti. Çağları, asırları geçirmemişti. Öyleyse Allah Resulü yeryüzünde Allah'ın beyti diye anılan, Beytullah diye anılan bu yerin temizlenmesini hedef olarak görmüştü, gözünde kestirmişti. Ve dolayısıyla Mekke'ye girer girmez de derhal yöneleceği yer elbette Kabe'ydi. Fakat Kabe öyle kolay kolay temizlenecek cinsten değildi. Asırlardır putların içerisine doldurulduğu bir bina haline gelmişti. İnsanların her türlü şirki yaşattıkları bir bina haline gelmişti Kabe. Allah Resulü Kabe'ye girer girmez içerisinde Hazreti İbrahim'in güya adına, İsmail'in adına ya da diğer bir takım şahıslar adına yapılan fotoğrafları, resimleri dışarı çıkıp parçalamalarını emretti. Ve arkasından da Kabe'nin içerisine doldurulmuş olan bazı rivayetlere göre 360 tane put oluyor. Ve bunları teker teker kırdı. Onlara asasıyla, elindeki asasıyla dokunmak suretiyle deviriyordu putları. Ve tabi Ebu Süfyan daha önce Müslüman olmuştu. Kerhen de olsa, istemeyerek de olsa İslam'ı kabullenmişti Ebu Süfyan. Ve bu manzaraları gözleriyle görüyordu. Allah Resulü'nün Hübel'e asasıyla dokunup devrildiğini gözleriyle seyrediyordu. Yani eskiyi hatırlamamak mümkün mü kıymetli dinleyiciler? Eski hatırlamamak mümkün mü? Bir zamanlar Ebu Süfyan, şimdi Allah Resulü'nün arkasında onun putları devirdiğini seyreden acı acı da hatıralarını tazelendiren Ebu Süfyan, Uhud Savaşı'nda, yani bu olaydan yaklaşık 5-6 sene önce Uhud Savaşı'nı böyle Peygamber Efendimiz'in gerçekten ashabının bir hatasından dolayı böyle ufak bir yenilgiyle tatmasından sonra haykırıyordu Ebu Süfyan. Müslümanlara diyordu ki, evet Hübel galip geldi. Ebu Süfyan böyle çağırıyordu Uhud meydanında Müslümanları yenilgiye uğrattığı zaman. Ey Müslümanlar, Hübel galip geldi diyordu, Hübel. Ve bunu Zübeyir duymuştu. O gün duymuştu. Bir gün olur da Kabe bu putlardan kurtarılırsa, bu Hübel'den kurtulursa, belki bu sözü söyleyeceğim bir muhatap bulurum düşüncesiyle midir nedir, bu sözü hiç unutmamıştı. O gün bugündür o söz kalbine hançer gibi saplanmıştı. Ve Zübeyir ile Ebu Süfyan birlikte seyrediyor Hübel'in yıkılışını. Ve Zübeyir soruyor, takılıyor Ebu Süfyan'a, ne oldu? Bak Hübel nasıl yıkılıyor dediği zaman, Ebu Süfyan da tabi Zübeyir kendisine takıldığı zaman, yani senin hala bu ilahların bir şeyler yapabileceğine inanıyor musun diye sorduğu zaman, Ebu Süfyan diyor ki, evet diyor, yani bunlar eğer zaten gerçekten faydası olabilseydi, kendilerini kurtarabilirlerdi. Allah'a and olsun ki, bunların zerre kadar kendilerine bile faydası yok ki, bize faydası olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına da şehadet ederim diye şehadetin tekrar tazeliyordu. Ve böyleydi gerçekten. Ama burada bir noktaya temas etmeden de geçmek istemiyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasından sonra kaza umresi, umretul kaza diye bilinen kaza umresine geldiği zaman da Kabe'yi tavaf etmişti, öyle değil mi? Peki o zaman Kabe'de put yok muydu? Elbette vardı. Mekke'nin fethi sırasında kırılan, devrilen putların aynısı o zaman da vardı. Putlar aynen yerinde duruyordu. Ve Peygamber aleyhisselam putların içerisinde doldurulduğu Kabe'yi kaza umresine öylece tavaf etti. Ve Kabe'nin içerisine girip de bir putu kırma niyetini hiçbir zaman içinden de geçirmedi. Ashabından da böyle bir istek yoktu. Böyle bir temenni olmazdı. Neden mi? Çünkü Kabe müşriklerin himayesindeydi. Müslümanlar da müşriklerin kontrolünde Kabe'yi tavaf ediyordu. Egemen güç müşriklerdi. Mahkum güç Müslümanlardı. O gün başı dik müşriklerdi. Boynu bükük olan Müslümanlardı. Ve o dönemde, o şartlar altında kaza umresi yaptıkları sırada, Mekke'nin fethinden 1,5-2 yıl öncesine kadar yaptıkları kaza umresi sırasında putları teker teker yıkmanın bir anlamı da olamazdı ki. İnsanların kalplerindeki putlar yıkılmadıkça dışarıda dikili putların yıkılmasında bir anlamı yoktu bakınız. Yanlış anlaşılmasın ama gerçekten Müslümanların Allah Resulü'nün bu putlara, heykellere karşı takındığı tavır konusundaki bu tedriciliği göz ardı edemeyeceğiz. İnsanların kalplerinde put sevgisi olduğu sürece, insanların kalplerinde heykel sevgisi olduğu sürece dışarıdaki meydanlardaki putları kırıp yerine başka putları, heykelleri dikmekten başka bir faydası da olmayacaktı. Allah Resulü bunu çok iyi biliyordu. Mekke'deyken bile, hicret etmeden önce bile böyle bir tenezzüle girişmemişti. Putlar olduğu halde Mescid-i Haram'a gidip namaz kılıyordu. Mekke'den Medine hicretten sonra bile aynı şeyi hiç düşünmedi. Ta ne zamana kadar? İslam otorite oluncaya kadar. Allah'ın dini egemen oluncaya kadar. Bütün söz ve yetkiler Allah ve Resulü'nde toplandığı ana kadar böyle bir şeyi düşünmedi. Ve Mekke fethine geliyoruz. İşte artık her şey bitmişti. Bundan sonra beklemenin bir anlamı yoktu artık. Otorite Müslümanların elindeydi. Müslümanların elinde olduktan sonra otorite, bu putların Kabe'de ne işi vardı? İşte yıkılacak zaman buydu. Zamanlama böyle yapılır kıymetli dinleyiciler. Yoksa Allah Resulü görmüyor muydu putları Kabe'yi tavaf ederken kaza umresinde? Ama karışmıyordu. Problem o değildi çünkü. Problem insanların kafasındaki, insanların ruh ve benliklerinde yerleşen putları yıkmaktı öncelikle. Ve daha doğrusu o toplumda putların hakim olduğu, putperestlerin hakim olduğu toplumda Allah nizamının, Kur'an nizamının, Allah ve Resul emir ve yasaklarının geçerli olduğu bir zaman beklenecekti. Bu beklenip bulunduktan sonra, ulaşıldıktan sonra zaten putların ayakta dikilecek halleri de kalmayacaktı. Ve Peygamber aleyhisselam böyle yaptı gerçekten. Arkasından Allah Resulü Kabe'yi putlardan temizledikten sonra Bilal-i Habeşi'yi Kabe'nin üzerine çıkarıyordu. Çık ezan oku diyordu. Ve Bilal çıkıyordu. Kabe'nin üzerinde Allahu Ekber demeye başladı. Ezan okudu. Bütün müşrikler Kabe'nin etrafında tabii. Bütün müşrikler Mescid-i Haram'ın içerisinde. Çünkü Allah Resulü daha önce talimat vermişti. Mescid-i Haram'a sığınana oraya iltica edene karışılmayacaktı. Kan dökülmeyecekti. Ve müşriklerin büyük bir çoğunluğu Mescid-i Haram'daydı. Kabe'nin çevresindeydi. Allah Resulü Bilal'i Kabe'nin üzerine çıkarıp ezan okutunca müşrikler uzaktan seyrediyorlardı. Bu ses yabancı bir ses değildi. Ve bu ses daha 10 yıl öncesine kadar, hatta 9 yıl öncesine kadar Mekke sokaklarında ahları inlemeleri duyulan Bilal'di bu. Ve de kimsenin hesabı almadığı, kimsenin takmadığı bir fertti Bilal Mekke'de. Ama bugün Allah Resulü ashabın içerisinden başkasını değil, Bilal'i çıkarıyordu Kabe'nin üzerine. Ve sanki şöyle bir mesaj veriyordu. Bakın ey Mekkeliler, daha dün Mekke'de sizin işe yaramaz dediğiniz ve sokaklarda Müslüman olduğundan dolayı süründürdüğünüz ve o gün ahad ahad seslerini işittiğiniz bu Bilal, işte şimdi Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okuma şerefine nail olmuştur. Dün ahad ahad diye haykıran Bilal, bugün Allahu Ekber diye haykırmaya başlıyor. Ve gerçekten çok anlamlı bir mesajdı. Bu mesajı anlayabilmemiz için bir iki söz nakletmekte de fayda görüyorum. Bu belki edebiyatını yapıyoruz. Belki anlamakta güçlük çekebiliriz. Çünkü anlatmakla yaşamak bir değil. Ancak Mekke müşrikleri Bilal-i Kabe'nin üzerine gördükleri zaman birbirlerine söyledikleri sözlerden bazıları şu. Kimisi diyor ki, ah diyor, keşke şu manzarayı görmeden önce ben ölseydim de bu manzarayı görmeseydim diyordu birileri. Birileri de diyordu ki, iyi ki dedemin canını daha önce almış Allah. İyi ki dedem bu manzarayı görmedi. Görseydi kahrından patlayacaktı. Ve herkes şunu söylüyordu. Kabe'nin, Mekke'nin fethedilmesi neyse neydi, şu Bilal'in çıkıp Kabe'nin üzerinde ezan okuması var ya, gerçekten bizim gururumuza dokunan en büyük şeydi bu. Allah Resulü Bilal'i bu şekilde şereflendiriyordu. Ve insanların kulaklarında bir şeyler çınlamaya başladı. Bilal'in bu ezanıyla tamamen bir inkılabın gerçekten gerçekleşmiş olduğunu herkes anlamaya başlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra toplanan müşriklere karşı bir hutbe okudu. Yani bir hitabede bulundu. Bir konuşma yaptı. Konuşmanın içeriği şuydu Allah Resulü'nün Mekke'yi fethettikten sonra. Devlet Müslümandı. Allah'tan başka ilah olmadığına, kendisinin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmeye çağırıyordu. Allah'a şirk koşulmamasını tavsiye etti. Kan davalarının ve benzeri cahili adetlerinin kaldırıldığını ilan ediyordu. Ve o günden sonra da babalarla, ataların diniyle, dedelerin diniyle ölme adetinin kaldırıldığını haykırıyordu peygamber. Kabe'nin hürmetini ortaya koyuyordu. Bundan sonra Kabe'ye hürmetine saygı gösterilecekti. Kabe artık rastgele bir mekan değildi. Avlanmanın yasaklanacağı, otlarının koparılmayacağı, insanlar ona sığındığı zaman kanlarının heder edilmeyeceği bir mekan haline geliyordu. Ve hitabeyi bitirdikten sonra Allah Resulü Kureyş müşriklerine döndü. Ve dedi ki, ey Kureyş, şimdi size ne yapmam beklersiniz? Öyle ya, çünkü 8 sene önce Mekke'den çıkarılan, kovulan, kovulduktan sonra da takip edilen, kendisi için planlar kurulan, hapishaneye mi atalım, sürgün mü edelim, öldürelim mi teklifleri karşısında son çare olarak öldürülme kararının hakkında çıktığı bir insanla karşı karşıyalar bu insanlar. Faraza burayı fetheden, bu memlekete dönen Muhammed Aleyhisselam değil de başka bir lider, başka bir önder olsaydı acaba ne yapardı? Ne beklenirdi? Elbette çok farklı şeyler beklenirdi. Orayı tarumar ederdi. İntikam hırsıyla doğup büyüyecekti ya, intikam hırsıyla hazırlanacaktı kovulduğu yeri tekrar elde etmek için. Oranın halkını yerle bir edecekti. Acımayacaktı çoluk çocuk kadın ve onlardan intikamını alacaktı. Hayır, hayır. Allah Resulü hiç böyle düşünmedi. Şöyle dedi bunun üzerine. Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi ben de size artık bugün size geçmişten dolayı bir kınama ve yerme yoktur. Yusuf da böyle söylemişti. Artık benden bir kınama yoktur. Sizi kötüleme ve yerme yoktur. Öyle derim diyor Peygamber aleyhisselam. Gidin serbestsiniz diyordu. Neden Yusuf'la kendisi arasında bir benzetme kurdu ki dersiniz Allah Resulü Mekke fethedildiği o gün? Neden böyle söyledi? Çünkü yıllar önce Mekke'de nazil olan Yusuf suresinde de amaç buydu zaten. Peygamber aleyhisselamın hayatıyla Yusuf aleyhisselamın hayatı arasında müthiş benzerlikler var. Sebep ve sonuç açısından. O yüzden Allah Resulü müşriklere diyordu. Ne yapmamı beklersiniz? Gidin serbestsiniz. Ben sizi kötüleyecek değilim diyordu. Yusuf gibi, Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibini, aynısını söylüyorum diyordu. Yusuf da çünkü böyle söylemişti. Aradaki benzerlik neydi sahiden kıymetli dinleyiciler? Bakınız, Yusuf aleyhisselam da kardeşleri tarafından kendisinden kurtulmak amacıyla, kendisinin babası katındaki sevgisini çekemediklerinden dolayı kuyuya atmaya karar vermişlerdi. Aynı şey peygamber için de geçerliydi. Çekemedilerdi. Haşimoğullarına peygamberlik geldi diye çekememişlerdi. Yok etmeyi düşündülerdi. Zindan, sürgün, ceza veya öldürme. Bunlardan birisi verilecekti. Ve ölüm cezası çıkmıştı. Yusuf da öyleydi ya, kuyuya atılacaktı. Peki ne oldu? Yusuf kuyuya atıldı da gerçekten kurtuldular mı? Hayır. Bir kervan gelmişti, Yusuf'u çıkarmış götürmüştü, köle pazarında satmışlardı da sarayda birinin kölesiydi. Köle olarak saraya satılmıştı ve sarayda yetişecekti. Çünkü ileride sarayı ele geçirecekti. Sarayı ele geçirmenin yolu kuyudan geçiyordu ya, Yusuf da böyleydi işte. Ve kuyudan çıktı, saraya girdi Yusuf. Amaç kurtulmaktı gerçekten Yusuf'tan. Kurtulmadılar, bilakis başlarına iş açtılar. Peygamber de böyle değil miydi? Güya süreceklerdi, kurtulacaklardı. Yok, öyle olmadı. Medine gitti, gittikçe güçlendi. Mekke'de 13 senede yapamadığını, Medine'de birkaç senede becerdi, başardı. Mekke'de 13 sene boyunca hep zulüm, işkence altında geçti hayatı. 8 sene sonra Medine göçtükten 8 sene sonra Mekke'yi fethedecek konuma geldi. Gittikçe güçlendi, başlarına iş açtılar. Ve Yusuf sarayda yaşıyordu ama bir takım sıkıntılar da çekti. İftiralarla maruz kaldı. Hapis yattı yıllarca. İftira kurbanı oldu. Bir takım dedikodulara, imtihanlara, fitnelere maruz kaldı. Peygamber de öyle. Peygamberin sarayı gibi olan Medine gerçekten zaman zaman zindana dönüşüyordu. Yok etme mücadelesine girişiyorlardı. Mekke devletiyle anlaşma yaparak. Ve yine Yusuf yönetimi ele almıştı. Kardeşleri kendisine muhtaç olmuştu. Yıllar sonra Mısır'ın Maliye Bakanlığı'nı, Mısır'ın bütün yetkilerini elinde toplayan bir vezir haline gelmişti Yusuf. Ve bu vezirliği sırasında da kardeşleri gelmişlerdi Mısır'a, kendisinden gıda ihtiyacını karşılıyorlardı. Tanımadıkları bir şahıstı bu Yusuf. Fakat görünüşte tanımıyorlardı, yıllar sonra tanışacaklardı. Muhtaçtı kendilerine. Ve aynı şekilde yıllar sonra gerçekten Yusuf'un Mısır'da bütün işlerin sorumluluğunu aldığı haberi ulaştığı zaman kendilerine Yusuf annesini, babasını ve bütün diğer 11 kardeşini aynı şekilde huzuruna toplamıştı. Huzuruna topladığı zaman herkesin boynu büküktü. Ve Yusuf onlara dedi ki benim şimdi size ne yapmam beklersiniz? Beni kuyuya attınız benden kurtulma adına. Beni kurtların yediği şeklinde lanse ettiniz babama. Ne yapmam beklerdiniz? Yani kalkıp benim de sizden şu yetkilerin ve intikam almamdan başka bir şey mi beklersiniz? Hayır, hayır. Yapmıyorum. Gidin serbestsiniz. Rabbime size havale ediyorum demişti ya. Peygamber de öyle. 8 sene önce kovulmuştu. Şimdi Mekke müşrikleri peygamberin huzurunda boyunları bükük. Ne yapmam beklersiniz? Gidin serbestsiniz. Yusuf'un dediği gibi kardeşlerine ben de size aynısını söylüyorum. Gerçekten enteresan benzerlikler. Yusuf suresini bu düşünceyle okumalarını tavsiye ediyorum kıymetli dinleyicilerimize. Yusuf suresini hikaye olarak değil, Yusuf ve Züleyha'nın aşkı olarak değil, Yusuf'un başından kuyuyla başlayan ve sarayla biten, bakanlıkla biten, maliye hazine vezirliğiyle biten bir hayat hikayesi değil de tebliğ ile ilgili, İslam'da mücadele ile ilgili bir bakış açısıyla okumalarını tavsiye ediyorum. Peygamberin hayatıyla mukayese için. Çünkü peygamber öyle diyordu Mekke'nin fethi günü. Yusuf'un kardeşlerine söylediğini ben de size söylüyorum. Ve sonuç ne oldu? Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra Mekke'nin lider kadrosu yavaş yavaş İslam'a girmeye başladılar. Yavaş yavaş değil, evet, hızlı hızlı girmeye başladılar. İkrime döndü, Yemen'den kaçmıştı ya, döndü ve Müslüman olmuştu. Ve İkrime peygamberin huzuruna geldiğinde Müslümanlara Allah Resulü güzel bir terbiye vermişti. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen Müslümanlardı bunlar. Karşılarında İkrime gibi bir insandı. 8 yıl boyunca Medine'de, 13 yıl boyunca Mekke'de Müslümanlara kan kusturan bir fertti karşılarında şu anda duran İkrime. Ya babası Ebu Cehil'di. Mekke'nin azılı müşriklerindendi. Artık tağuttu. Müslümanların, bu ümmetin firavunuydu babası. Ebu Cehil baba, İkrime onun oğlu. Ve İkrime şimdi Müslümanların karşısında ve peygamberin karşısında. Bu Müslümanlar peygamberin terbiye metodundan geçmemiş olsalardı belki bir takım kötü günleri, kötü hatıraları İkrime'ye hatırlatırlardı da kalbini kırabilirlerdi. Ama hayır, hiçbirisi Ebu Cehil'in o kötülüğünü, Ebu Cehil'in o firavunluğunu gündeme getirmedi. Ve getirmeyince sanki İkrime Ebu Cehil'in oğlu değilmiş gibi oldu. İkrime hiçbir şey duymadı babasının kötülüğü adına. Müslümanların kendisine karşı olgunluğunu gerçekten müthiş karşıladı. Enteresandı. Hiç beklemiyordu. Müslümanlar kendisine saygı gösteriyordu. Ve peygamber de kendisini dinliyordu. İşte bundan etkilendi ve İkrime Müslüman olmuştu. Ne demek İkrime'nin Müslüman olması? Mekke'deki eski devlet başkanlarının vekillerinden birisiydi. İkrime de Müslüman olmuştu. Kolay bir hadise değildi. Ya Safvan bin Ümeyye'ye ne dersiniz? O da bir liderdi. Bir kabilenin de reisiydi. Mekke'de sözü geçen kimselerden bir tanesiydi. Tabir yerindeyse güvenlik konseyinin üyelerinden birisiydi. Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethettikten sonra kendisinden maddi yardım istemişti. Fethin harcamalarına kullanılmak üzere biraz dinar, parasal yardım istemişti. Daha sonra kendisine borcunu ödemek şartıyla tabii. Allah Resulü Mekke'nin fethinden sonra gerçekleştirdiği Huneyn Savaşı'ndan sonra Safvan bin Ümeyye'ye bu borçlarını söylediği zamanda iade etti. O borçlarını iade etmesi işte Safvan bin Ümeyye'de müthiş değişiklik meydana getirmişti. Zaten daha önce biliyordu Muhammed'in emin olduğunu ama bir kez daha bir de bu gözle bakmıştı peygambere de onun gerçekten ne kadar güvenilir bir fert olduğunu anlamıştı. Süheyl bin Amr da böyleydi. O da bir liderdi ve o da gerçekten İslam'a girmişti. Ve benzerleri Mekke'nin fethinden sonra işte asıl devrim burada yaşanıyordu. Kimsenin bu dine girmesini beklemedikleri, bu insanların bu dine girdiklerini görünce artık yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Hele hele İkrime'yi bir düşünün. İkrime iddia ediyordu daha bugüne kadar. Benden başka Müslüman olmayan hiçbir kimse kalmasa dahi ben bu dine girmeyeceğim diye haykıran İkrime'ydi. Evet evet böyle diyordu. Benden başka hiç müşrik bir fert kalmasa, herkes bu dine girse ben bu dine girmeyeceğim diye iddia eden, direten bir fertti. Fakat onun da kalbi yumuşamıştı ve İslam'a girmişti. İkrime, Safvan bin Ümeyye, Ebu Süfyan bu dine girdikten sonra artık kimler girmeyecekti ki? Ve kale gerçekten içten fethedilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden biatı almıştı. Kendisinin otoritesine teslim olma biatını almıştı. Arkasından kadınlardan da aynı biatı aldı. Ve Allah Resulü kadınlardan biat alırken özellikle Hind'in beyat sırasında söylediği sözleri de aktarmadan geçemeyeceğim. Çünkü Hind tipik bir örnektir. Ebu Süfyan'ın karısıdır. İslam'a olan o kini, o öfkesi öylesine bir zirveye çıkmıştı ki Ebu Süfyan Mekke'nin fethinden hemen önce Mekkelilerin peygambere teslim olmalarını, kılıç kullanmamalarını, kansız bir şekilde Muhammed'i kabul etmelerini istediği sırada Hint, Mekke sokaklarında kocasının Ebu Süfyan'ın öldürülmesi için reklam yapıyordu. Böylesine artık kin kusan birisiydi. Ve Hazreti Hamza'nın ciğerlerini deşecek kadar, onun kanını içecek kadar hırçınlaşmış bir kadındı Hint. O günün şartında. Ve bakıyoruz, Allah Resulü Hind'in de işlerinde bulunduğu kadın grubuyla beyatleşiyordu. Hemen antiparantez şunu söyleyelim. Kadınlarla Allah Resulü'nün beyatı musafaha ile değildi. Tokalaşma ile değildi yani. Sadece sözlü beyattı. Çünkü Allah Resulü hiçbir kadınla musafaha yapmamıştı. Eli hiçbir kadının eline, kendi hanımlarının dışında hiçbir kadının eline de değmemişti. Sözlü beyat almıştı. Beyat konuları neydi? Allah'tan başka hiçbir şeye ortak koşmamak üzere beyat ediyorlardı. Hint bu beyatleşen kadınların arasındaydı. Allah Resulü bir madde daha gündeme getirdi. Hırsızlık yapmamak üzere beyat istedi. Bunu söyleyince Hint kapalı bir kıyafetle gelmişti, tanınmayacak bir şekilde. Hint dedi ki, ya Resulallah, Ebu Süfyan cimridir. Zaman zaman bu cimriliğinden dolayı malından biraz çalsam, çırpsam bana vebal var mı diye söylediğinde, Allah Resulü o zamana kadar Hind'in o grubun içerisinde olduğunun farkında değildi. Yoksa sen Hint misin dedi. Evet demişti. Ve Peygamber aleyhisselam tebessüm etti. Tebessüm etti çünkü acı hatıralar hemen zihninde canlanmıştı Allah Resulü'nün. Zina yapmamak üzere beyat istedi. Hint söze karıştı. Hür kadın da zina yapar mı? Allah Resulü devam etti. Çocuklarınızı öldürmemek üzere beyat istedi onlardan. Hint gene atıldı. Biz dedi Hint, çocuklarımızı küçükken büyüttük, siz de onları büyüdüklerinde Bedir'de öldürdünüz. Bu işi siz daha çok iyi bilirsiniz. Evet, Hint böyle söylemişti. Böyle söylediği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh artık sırt üstü yıkılacak kadar, düşecek kadar gülmüştü gerçekten. Gülmekten yıkıldı Hazreti Ömer. Hint bu cesareti bulabiliyordu. Biz bu çocukları büyüttük, siz Bedir'de öldürdünüz. Bu işi siz daha iyi bilirsiniz diyordu, peygamber anlatıyordu. Ve Ömer gülmekten yıkılıyordu. Devam ediyor beyat konuları. Başkalarından, başka erkeklerden olan rahimlerinize giren çocuklarınızı kocalarınıza isnat edip de iftira atmayın. Atmamak üzere beyatleşti. İyi emirlerde Allah Resulüne isyan etmemek üzere beyatleşti. Ve hepsi de bu beyatın konularını teker teker kabullendiler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi bu şekilde fethini tamamladıktan sonra rivayetlere göre 19 gün süreyle Mekke'de kalmıştı. Daha sonra Mekke'de Kabe'nin içerisindeki putları halleden Peygamber aleyhisselam, Mekke civarındaki bütün putların kırılması için de ferman çıkardı. Ve putları yıkmak üzere de seriyeler gönderdi. Küçük küçük gruplar halinde başlarına birer komutan tayin etmek üzere özellikle put kırma amacıyla, putları devirme, yıkma amacıyla seriyeler, birlikler oluşturdu Peygamber aleyhisselam. Ve gerçekten plan şuydu. Peygamber aleyhisselamın put kırmaktaki planı şuydu. Her putu, Lat, Menat, Üzza gibi her putu, o putu en çok seven, en çok kutsallaştıran, en çok o puta tapınan kabileye mensup bir kişiye yıktırıyordu. Bu noktayı özellikle altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum. Yıktırmak istediği putu rastgele insanlara yıktırmıyordu. Allah Resulü o putu en çok seven, o putu en çok tapınan, o putu en çok yücelten, kutsallaştıran kabileye mensup birileri tarafından yıkılmasını emrediyordu. Mesela Sakif kabilesinin Taif'te bulunan Sakif kabilesinin putu olan Lat, Sakifli Mughire bin Şube tarafından yıkılıyordu. Mesela Evs ve Hazreç'in putu olan Menat, Sa'd bin Zeyd tarafından yıkılıyordu. O kabileye mensuptu. Kureyş'in putu, Üzza ise Kureyş'ten Halid bin Velid tarafından kırılıyordu. Ve bu putlar, bu genel anlamdaki putlar, bu kabile putları, devlet putları, Mekke rejiminin putları bu şekilde kırıldıktan sonra şu ferman çıkarıldı. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa evinde kırmadık bir put bile bırakmasın diye ferman çıkardı Allah Resulü. Ve artık küçük putlar da, nefislerdeki putlar da tamamen bertaraf ediliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldığı 19 gün içerisinde bir takım şer'i hükümler de infaz etti. Şer'i hükümler de gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi bir kısas, öldürülme meselesiydi. Bir tanesi de hırsızlık meselesiydi. Allah Resulü Mekke'de kaldığı süre içerisinde Beni Bekir kabilesinden öldürülen birisinin diyetini ödetti. Diyeti olayını gerçekleştirdi. Öldüren Huzaallara şunu gönderdi. Dedi ki Allah Resulü, ya öldüren kişinin kısası olacaktır, ya öldüren kişi kısas edilecektir, ya da öldürülen kişiye mukabil diyet ödenecektir. Allah Resulü sonunda Huzaallara 100 deve diyet olarak, diyet borcu olarak, diyetin kefareti olarak 100 deveyi vermelerini emretti ve Mekke'deyken, Mekke'nin fethinden sonra bu süre içerisinde ilk diyeti de gerçekleştirmiş oldu. Allah'ın ayetini ilk defa burada uygulama safhasına da koyuyordu Mekke'de. İkinci bir olay ise, infaz ettiği ikinci hüküm ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahzunlulardan hırsızlık yapan bir kadının cezasını infaz ediyordu. Ve bu kadın hırsızlık yapmıştı. Mesele peygambere intikal etti. Ceza infaz edilecekti. Fakat şerefli bir, soylu bir aile mensup olduğundan dolayı cezanın infaz edilmesini istemiyordu Mekke'deki insanlar. Peki ne yapalım? En iyisi Peygamber Aleyhisselam'ın en çok sevdiği birini aracı gönderelim. Torpil yapalım, yani cezadan vazgeçirelim. Kim olabilirdi bu? Üsame mesela. Azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Üsame en çok sevdiği kişilerdendi. Üsame'yi aracı olarak gönderdiler. Belki Üsame farkında değildi. Belki işin farkında değildi. Gitti ve peygambere söyledi. Cezandan vazgeçilmesini söyledi. Allah Resulü öylesine gazaplandı. Öylesine öfkelendi ki, bakın dedi, sizden önceki kavimlerin helaki de bundan dolayı olmuştu. İçlerinde şerefli soylular bir suç işlediği zaman cezayı uygulamazlardı da, avamdan bir insan, gariban, fakir bir insan aynı suçu işlediği zaman ona ceza uygularlardı da Allah o toplumu böylece helak etti. Ve doğrulduğu yerinden şu fermanı ortaya koydu. Gerçekten şöyle diyordu Allah Resulü. Bakınız, Allah'a yemin ederim ki bu suçu işleyen kızım Fatıma dahi olsa onun cezası infaz etmekten zerre kadar geri çekinmeyeceğim, geri kalmayacağım diyordu. Ve Nasr suresinde burada okuyarak dersimizi bitirmek istiyorum. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbe. Ey peygamber ve ey peygamberin yolunun yolcuları, Allah'ın nusreti, yardımı, fethi ve zaferi geldiği zaman ve de insanların Allah'ın dinine fevç fevç, grup grup girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile istiğfar et, tesbih et, ona yönel, ona hatırla, ona şükret ve ona dön, ona yönel. Çünkü o çok tevbeleri çok kabul edendir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler.